Ayrım 2.
Zerdüşt inancında Nevruz günü toplanırlar, Ahura Mazda aşkına tören yaparlardı. Türklere de Nevruz Zerdüştlükten geçtiği bilinmektedir. İslamlığı benimseyen Türkler özellikle mani Zerdüşt ve biraz da Budistliği, Şamanistliği atamazlar. Anadolu'ya geldiklerinde ise Anadolu kültürleriyle kaynaşım gösterirler. Dolayısıyla Anadolu Aleviliği de böyle bir mozaik yapı kazanır. Benim Kâbem insandır felsefesi de gerilere, Arabistan çöllerine gidip Kâbe ve başka şeyler aramaya gerek yok, her şey burada, Anadolu'da toplanmıştır imajını verir. Hristiyan etkiler mutlak vardır. Mansur'un enel hak ilkesiyle Hristiyanlığın Tanrı'nın ruhu İsa'da oluşu gibi. Aleviliği sadece İslam görmek ne kadar sakat bir mantıksa, İslam dışı görmek de öylesine sakattır. Anadolu Aleviliği Şiilikten ayrı, hatta fazla yakınlığı olmadan 12 imam, Allah, Muhammed, Ali inancı dışında gelişmiştir. Anadolu'ya özgüdür. İçinde eski Türk gök tanrı inancı olan Şaman ağırlıklı İslam, Mani, Zerdüşt, Budist ve Hristiyanlığın da benimsenebilir yanlarını içinde barındırıp Anadolu uygarlığını da yüklenerek oluşmuş bir felsefedir. Bunun içinde inanç ve sosyal yaşam da birlikte yürümektedir. İslamiyet'in içinde ilk muhalefeti gösteren Türkler, Kürtler, İranlar daha çok böyle bir etkileşimin sonuçlarını kullanırlar. Türk ve Anadolu Alevileri bir kültür mozaiğinin içinde tapınçlarını ve liderlerini de buna göre yorumlamak gereksinimini duyarlar. Cemlerde kadın erkek birlikte bulunmaları, semahlarda gök tanrısı özlemini dile getirmeleri bu gelenekten gelmektedir. Bu inançla da Hazreti Ali'yi Arap dünyasından kopararak Türkleştirmişlerdir. Hazreti Ali bir Arap olarak düşünülemez. Türklerin gözünde o bir Türktür. O nedenle Hazreti Ali'yi yeniden yorumlayarak biçimlerler. Sünni gelenekten uzaklaştırarak kendi düşüncelerini Hazreti Ali'ye yansıtırlar. Alevi nefeslerinde Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Ehl-i Beyt ve 12 imam hep kendi gelenek ve düşüncelerine göre anlatılır. Zaten Alevi inancına göre lider durumunda bulunan dedelik, yani seyyidlik ve Hüseyin soyundan gelmeleri de Arap düşüncesinden çok uzaktadır. Onları da Türkmüş gibi yansıtırlar. Arap bir kökten gelen 12 imamlar her ne kadar Arap olsalar da Türklerle soy bağları şöyle oluşmuştur. Hem Emevi hem Abbasi dönemlerinde katledilen Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali evlatları katliamdan kurtulmak için Orta Asya'da Türklerce korunmuş saklanmışlardır. Bu saklama ve koruma anında karşılıklı kız alıp verilerek bir akrabalık ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Zaten böyle bir akraba ve seyyidlik geleneği nesilsel olarak olmasa da düşünsel düzeyde ve Ali evlatlarını kendilerinden saymalarında, onların yolunda gitmelerinde, onları kendilerine göre yorumlamalarında Türk Alevi geleneğine ters düşmemektedir. Dolayısıyla seyyidlik süreci o döneme ve Orta Asya geleneğine uygundur. Horasan okulunun eğiticileri ve kuramcıları oluşturdukları düşünce ve kurumları Anadolu'ya taşırken de bu yolu izlediler. Belki de bu kuramın ve yolun gelişip yayılması Anadolu'da ortam bulmuştur. Çünkü Anadolu kültür ve inanç mozaiği buna çok uygun bir ortamdır. Kitabımızın konusunu oluşturan Horasan ve Anadolu erenleri, Orta Asya, Türkistan ve Horasan'da yetişip fikirlerini geliştirerek Moğol baskısı sonucu Anadolu'da böyle bir imkanı yakalamışlardır. Bu köklerden giderek Orta Asya oluşumunu ve Anadolu uzantılarını ve buradaki yerleşimi, gelişimi ve etkilerini konu edip bu pirleri, zamanın öğretmenlerini, bilim adamlarını, bilgelerini tanıtmaya çalışacağız. Abbasi ve Büyük Selçuklu ülkesinde İslami kökenli tasavvuf düşünceleri ve tarikatçıları bir yarış içerisinde etkili olmaya çalışıyordu. Sultanların ve vezirlerin yakın bulduğu tarikatlar desteğini bu kurumlardan alarak daha hızlı yayılma ortamı bulurken, sırtını halka dayayan, halktan başka sultansal desteği olmayan tarikat okulları da daha çok kendi özgücü olan halka dayanıyordu. Selçuklu'nun büyük veziri Fars kökenli Nizamül Mülk'ün tuttuğu Şafii mezhebi, vezir tarafından ülkenin çeşitli yerlerine yayılarak yaptırılan Nizamiye medreselerinde bu mezhep doğrultusunda eğitim verilmekteydi. Okulun resmi ve öğrenim dili Farsçaydı. Diğer Hanefi, Maliki, Hanbeli mezheplerinde verilen eğitim de bundan farklı değildi. Bu ise Türklere ters gelmekteydi. Göçebelikten gelen Türk toplumuna uyum göstermeyen bu sistemin tersine, Şii ve Alevi eğilimindeki düşünce Türklere ve Kürtlere daha yakın ve sıcak gelmekteydi. Heterodoks öğeler taşıyan Şii muhalefet okulunda Türkçe eğitim verilmesi Türklerce hoş karşılanmaktaydı. Bu düşüncenin öncüleri Yesevi geleneğinden gelen öğrencilerin tutumlarıydı. Çünkü Ahmet Yesevi Türkçe yazıp Türkçe söyleyen bir bilge, ozan ve pirdi. Bunların içerisinde Türkçeyi ve Aleviliği benimseyenler çoğunluktaydı. Bu okulun yetiştirdiği öğrenciler Anadolu'da Aleviliği örgütleyen, Aleviliğin kuramını Anadolu'da geliştiren kimselerdi ve okulu kuranlardı. Yani Anadolu erenleriydi. Horasan okulunun sürekleridir. Hallacı Mansur. İslam tasavvufunda kimilerinde büyük hayranlık, kimilerinde de nefret uyandıran ama özünde tasavvuf felsefesini sarsan, ona yeni biçimler, yeni görevler, yeni işlevler yükleyen bir dehadır Hallaç. Ölümü, daha doğru söylemle öldürülmesi, dünya siyasetinin en barbarı, en gaddarı ve en acımasızıdır. Onu çekemeyenler, onun dehasına, onun teorik bilincine erişemeyenler, bu büyük bilginin önce kollarını, bacaklarını, ardından da kafasını kesip halka teşhir ettiler. Yani halkın arasında böylesine kimseler çıkmaması için gözdağı verdiler. Önce işkence yapılıp sonra kolları, bacakları kesilen bu bilgin nasıl birisidir? 858-922 tarihleri arasında yaşayan Hallacı Mansur, baba mesleğinden gelen, pamuk atıcısı anlamına gelen Hallacı lakabıyla tanınmıştır. Tam adı Hüseyin İbn Mansur Hallaç'tır. Beyza'nın Tur yöresinde doğup Bağdat'ta öldürülmüştür. Beyza yöresi Abbasi halifeliğine bağlı olmasına karşı halkının dini tümüyle İslam değildi. Genellikle eski İran Zerdüşt dini ile Mani dini etkileri bu yörede oldukça ağırlıklıydı. Hatta Hallacı Mansur'un dede ve babası Zerdüşt dinindendi. Babası sonradan Müslüman olmuştur. Hallacı Mansur küçük yaşlarda bilime ilgi duymaya başladı. Önceleri tasavvufa yöneldi. Genç yaşlarda çeşitli dinleri inceleme fırsatı buldu. Kendisini kısa sürede yetiştirdi. Değişik din adamlarının derslerine, tartışmalarına katıldı. Hallacı'nın en yakın arkadaşları değişik dinlerden ve milletlerden kimselerdi. Doğduğu, yetiştiği kent Türk düşmanlığıyla ünlü bir yer olmasına karşın Hallacı her zaman Türklerle birlikte olmuş, onlarla arkadaşlık kurmuştur. İlk dini derslerini Sünni hocalardan almış, ona göre yetiştirilmek istenmiş, zamanla kafasında değişik sorular oluşmaya başlayan Hallacı bununla yetinmemiş, arkadaşları aracılığıyla seyahatlere çıkıp araştırmalarında yeni bulgular eşliğinde kafasında beliren soruları yavaş yavaş ortaya koymaya başlamıştır. İran'daki mezhep çatışmaları yüzünden genç yaşlarda bulunduğu Tur yöresinden kaçmak zorunda kalmıştır. Arap kültürünün önemli mutasavvıflarından Sehil bin Abdullah et-Tusteri'ye bağlanarak ondan dersler almaya başladı. Tusteri ile Basra'ya gitti. Ardından Bağdat'a gelerek Amr bin Osman el-Mekke'ye bağlandı. Burada ünlü bilginlerden bu Takub el-Akta'nın kızıyla evlendi. Artık Bağdat'ta adından söz ettirmeye başlayan bilgin, burada Cüneyd-i Bağdadi ile tanışıp ahbap oldu. Bağdat'tan hırka giyindi. Cüneyd-i Bağdadi onun en yakın dostları arasındaydı. Bu yakın ilişkiler sayesinde Hallacı birçok ünlü bilgin ve din adamıyla tanışıp ilişki kurma fırsatı yakaladı. Kendisi de sürekli bilgilerini yeniliyor, görüşlerine yeniden yön veriyordu. Zamanla Cüneyd-i Bağdadi ile aralarında fikir aykırılıkları çıkmaya başladı. Yakın arkadaşını fazla rencide etmek istemeyen Hallacı Mansur yeniden Tuster'e dönmek durumunda kaldı. Tuster de Sufi hırkasıyla uzun süre dolaştı. Giyim kuşamında çok derbederdi. Bir süre sonra Sufi hırkasını da üstüne atarak halk arasında dolaşmaya başladı. Ateşli konuşmaları sayesinde kısa sürede çevresine yığınlarca insan toplamayı başardı. Tuster'in dışında İslam sınırları içerisinde yığınlar artık Hallacı'nın talipleriydi. Hallacı 3 kez de hacca gitmiş gelmiş ama yörenin bilginleriyle din adamlarından hadis ve fıkıhçılarla giderek ilişkileri koparmaya, onların yanlışlarını yüzüne vurmaya başlayınca araları bozuldu. Bu ara yolculuğa başladı. Türkistan, Hindistan, Çin bölgesinde de dolaştı. Bu gezilerinin ardından yeniden Bağdat'a dönerek buraya yerleşti. Yine her bilim adamı gibi Hallacı Mansur'la ilgili de çok menkıbe anlatılır. Anlatılan bu menkıbeler halk tarafından da yakın inananları tarafından o kişiye yüklenmek istenen yücelikten dolayı verilmiş bir sıfattır. Bir menkıbeye göre Hallacı Mansur Mekke'ye gittiğinde cami avlusunda 1 yıl kaldığı ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılama dışında yerinden kımıldamadığı rivayet olunur. Her gün 2 yudum su içip 1 ekmek kabuğunu kemirerek yaşadığı söylenir. Ne yağmur ne güneş onu etkilememektedir. Dipnot: Massignon, Louis Öktem Niyazi, Hallacı Mansur, sayfa 15. Yine adı geçen yapıtla onunla ilgili bir rivayet daha vardır. Daha o dönemde kendisini tanrılaştırdığı hususundaki sözleri gündeme getirilir. Kendisinin de Kur'an gibi bir eser yazabileceğini söylediği rivayet olunur. Bunun üzerine Mekke ileri gelenlerinden bazıları onu lanetlemiştir. Ancak Mekkeli Amr Mekki, onun bu tür konuşmalarının ilhamdan başka bir şey olmayacağını belirterek, Kur'an'ın insan tarafından yaratıldığını iddia eden bazı aşırı mütezile yandaşlarından Hallacı farklı değerlendirmiştir. Dipnot, adı geçen eser sayfa 15. Bu tür menkıbeleri halk istediği kişiye iyilik, yücelik olsun diye böyle bir görev yüklemektedir. Hallacı'nın Mekke Camii avlusundaki durumu onun fikirleriyle çelişkilidir. Sevenleri her ne kadar böyle bir rivayetin Hallacı yücelttiğini düşünerek yapmış olsa da bu rivayet onu düşüncelerinin tam tersinedir. Hallacı Mansur Bağdat'a ikinci yerleşmesinde sarayın aydın çevresiyle sıkı işbirliği kurmuştur. Buradaki aydınlar Louis Massignon'un dediği gibi bu aydınlar Şii kültüründen etkilenen antik Yunan felsefesini bilen kimselerdi. Dipnot, adı geçen eser sayfa 23. Bağdat'ta tıp, kimya gibi bilimleri de öğrenmiştir. Yine burada Nasturi dini mensupları olanlardan Yunan felsefesini öğrenmeyi benimsemiştir. Bu bilgilerin ışığında Sünni din adamlarıyla her türlü ilişkilerini kesmiştir. Çünkü Hallacı'nın fikirleri bunlarla bağdaşmıyordu. Hallaç kendisine en büyük desteği veren Mavera Ünnehir Türkleri sayesinde fikirlerini geniş kitlelere yayma fırsatını bulur. Hatta Türklerin kitle olarak Müslümanlığı benimsedikleri dönem bu dönemdir. Bunda hem Türklere hem de Kürtlere Hallacı'nın büyük etkisi olmuştur. Hallacı'nın görüşleri Müslümanlığın katı kurallarından uzak, yumuşatılmış bir Müslümanlık olarak Kürt ve Türk topluluklarının karşısına çıkmaktadır. Hallaç'tan etkilenen ilk Türk ozanı Ahmet Yesevi'dir. Yesevi'nin hikmetleri tamamıyla Hallacı'nın etkisinde yazılmıştır. O da Tanrı aşkı peşine düşer. Hallacı bulur. Hallac'ın tüm görüşleri enel hak anlayışını doğrulayan Yesevi, onun ölümüne sebebiyet veren katı mollaları ele vermiştir. Dipnot, Öktem Niyazi, adı geçen eser sayfa 69. Hallac'ın fikirlerini şöyle özetleyebiliriz. Hallac'ın düşüncesinin temeli enel haktır. İnsanla Tanrı bir varlık düzeninde birleşir. İnsanın manevi özü Tanrı'yı yansıtır. Görünüşte ayrı gibi sanılan varlıklar özde birdir. Ayrılık ancak görünüştedir. Tanrı insanı kendisine benzeterek yaratmıştır. Bu nedenle Tanrı'nın dostluğuna ermek için kalbini iyi işlere veren zevklerden kaçan, bu nedenle de Tanrı'ya kulluk için benliğini kullanmak gerekir. Tanrı'nın ruhu İsa'da olduğu gibi ruhunu hulul eder. Hallaç bu konuda dinlerin birliğini de öne sürer. İnsan konuşan, düşünen, hareket eden bir Tanrı'dır. Tanrı insanla birlikte görmezlikten kendisini sıyırıp görünen bir varlık durumuna geçer. İnsanlar soyut şeylerden kurtulup derine inmelidir. Beden insanda salt maddi ilişkilerin düzenlenmesi içindir. Maddenin nedensellikleri içinde hapsolunan insan tutsaklığı benimsemiştir. Ruhun rehberi, yol göstericisi yürektir. Ecel ve mahşer günü insan doğmadan belirlenmiştir. Doğumdan yaşamın tüm aşamalarına varana kadar her şeyi veren Tanrı'dır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a kimse ulaşamaz. O gizli bir hazinedir. Hallaca göre insanla Tanrı arasında fark gözetilmemelidir. Yüreğini temiz tutan, açık olan kimse Allah'la konuşabilir, anlaşabilir. Bu konuda yürek yol göstericidir. İnsanda Allah'ın tüm sıfatları bulunur. Allah güzelliktir, hoşgörüdür, bağışlayıcıdır, bilimdir, akıldır, sevgidir. Hazreti Muhammed Allah'ın görevlendirdiği bir elçisidir. Ona itaat etmek Allah'a itaat etmektir. Hazreti Muhammed'in sözlerinden çıkan, onu yanlış yapan Allah katında yanlış yapıyor demektir. Hallac'ın vahdet-i vücut görüşü İslam'a yeni bir yorum getirdi. Hallac'ın fikirleri hem din adamları, din bilginlerine hem de devlet yöneticilerine ters geliyordu. Herkes Hallac'ın cezalandırılması gerektiğini söylüyordu. O nedenle de 911 yılında Hallac yakalanarak yargılandı. O düşüncelerinden yine taviz vermedi. Dönemin Şafii kadısı İbn Süreyç, Hallac'ın öldürülmesine karşı çıktı. Bu doğrultuda fetva vermekten kaçındı. Ardından Maliki kadısı Ebu Ömer ve İbn Mücahit ile İbn Behlul da bu fetva olayını tersine verdiler. Verdikleri fetva gereğince Mansur ortadan kaldırılamazdı. Vezir Hamid'in baskılarına karşı teslimiyetçi bir çizgi izleyen Ebu Ömer'in yeniden verdiği fetvayla Hallac öldürülebilecekti. Ve Hallac da önce kırbaçlandı, kolları, bacakları kesilerek asıldı, sonra başı kesildi. Böylece hem yöneticiler, hem halife, hem de din adamları rahatladı. Ama Hallac'ın bedeninin gitmesi onun fikirlerinin ortadan kaldırılmasına güç vermedi. Aksine bu öldürülerek yok etme mantığı Hallac'ın fikirlerinin daha kısa zamanda yayılmasına olanak sağladı. Bu olay Hallac'a güç verdi. Hallacı Mansur Arap kökenli olmasına karşın bütün ırkları, bütün dinleri, bütün insanları bir bildi. Onun felsefesi en çok Türkler arasında benimsendi, yaygınlaştı. Horasan ve Anadolu Aleviliği Hallaç'tan çok etkilendi. Ahmet Yesevi, Ebu'l-Vefa gibi büyük Horasan pirleri, Hallac'ın fikirlerindeki zenginlik, aykırılık, hoşgörü, insan-tanrı sevgisini okullarda taşıdılar. Mevlana'dan Hacı Bektaş'a, Seyyid Nesimi'den Pir Sultan Abdal'a kadar Hallaç etkileri ve sevgisi yaşatıldı. Bugün de Hallaç inananların yüreğinde bir bayraktır. O nedenle Hallac'ı Anadolu Aleviliğinin temel köklerinden sayıyoruz.
Ayrım sonu.